Ayrım 8, sayfa 134. 34. Hamdi gezmiş. O gün ben de merak edip babamdan habersiz karşıya geçmiş, olayları izlemeye gitmiştim. Henüz 16 yaşındaydım. Cenaze için toplanan kitle divan yolu üzerinden Cağaloğlu'ndaki valilik binasına ulaşmaya çalışıyordu. Beraberlerinde taşıdıkları katiller yazılı bir çelengi vilayete bırakmak istiyorlardı. Polis de Cağaloğlu'nda valiliğe giden yolun köşesinde barikat kurmuş, onları binaya yaklaştırmamaya çalışıyordu. Koca koca taşlar atılıyor, çatışma çıkıyor, yaralananlar oluyordu. Ben de tam köşedeydim. Birden abimle göz göze geldik. Zaten onu görmemek mümkün değildi. Hep en öndeydi. Boyu da uzun olduğu için hemen göze çarpar haldeydim. Kitleyi o yönlendiriyordu. Otur deyince kitle hep birden oturuyordu. Kalkın dedi mi hep birlikte ayaklanıyorlardı. İnsanlar üzerinde müthiş bir etkisi vardı. Abim olduğu halde ben bile o hallerinden etkileniyordum. Galiba içten içe gururlanıyordum da. Göz göze geldiğimizde sen uzaklaş diye işaret etti bana. Ortalık kızışmıştı. Başıma bir şey gelmesinden çekindi muhtemelen. Ben yine de bir süre orada durup bekledim. Bir süre sonra abim, hadi üniversiteye dönüyoruz dedi ve kitleyi geri çekti. Bazen abimi ve arkadaşlarını macera perest, serseri mayın gibi anlatırlar. Öyle değillerdi. Belki polisin üzerine cesaretle yürümek ya da ölümü göze alıp dağa gitmek gibi görünebilir. Öyle bakarsanız Che Guevara da bir maceracıydı. O macerayı göze almasalar bugün lider olarak anılmazlardı belki. Hatta o eylemden itibaren daha da radikalleştikleri, öğrenci eylemlerini kucaklamakta pasif kalan tipi terk ettikleri, dipten gelen dalgayla bağımsız demokratik Türkiye çizgisinden daha atak bir çizgiye geçtikleri de söylenir. Bununla birlikte abim önüne düştüğü kitleyi maceraya atmayacak kadar da akılcı ve bilinçliydi. O gün bunu çok net gözledim. Karakter yapısı çok sağlamdı. Kolay eğilmiyor, bükülmüyor, geri adım atmıyordu. Cesurdu. Bunlar bu toplumun sevdiği özelliklerdir. O yüzden abim hem sağda hem solda çok sevilir. Ama en ufak haksızlıkta hemen isyan bayrağını kapıp muhatabının üzerine yürüyen o delikanlı yeri geldiğinde uzlaştırıcı olabiliyordu. Polisle öğrenciler burun buruna gelip de büyük bir çatışma ihtimali belirdiğinde buraya kadar deyip çekilmesini biliyordu. İyi lider cesaretle öne atılmasını bildiği gibi gereğinde durmasını da bilendir. 35. Can Dündar. 25 Temmuz 1968 tarihli Milliyet'in haberinde şu detay vardı. Polis olayların elebaşı olduğu iddiasıyla eski boykot ve işgal komitesi üyesi Deniz Gezmiş adındaki bir hukuk fakültesi öğrencisini aramaktadır. Oysa Deniz o olaylı günün sonrasında Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, Çetin Özek gibi öğretim üyelerinin yanında Bozkurt Nuhoğlu, Celal Doğan, Mustafa Gürkan'la birlikte öğrencileri temsilen valiyle görüşen heyetteydi. Gözaltına alınan öğrenci arkadaşlarının salıverilmesini talep ediyordu. Onlar salıverilmedi ama 5 gün sonra 30 Temmuz 1968'de ceza hukuku sınavı çıkışında kendisi tutuklandı. Suçu öğrencileri kanunsuz yürüyüşe teşvik etmek ve polise taşla mukavemetti. Şikayetçiler arasında Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Ural da vardı. Vilayet yolundaki taşlaşma sırasında atılan kiremit parçalarından biri ona gelmiş, başında hafif bir çizgiye yol açmıştı. Ural, yaranın hayati tehlike oluşturduğuna dair adli tıptan rapor aldı. Taşı atanın da Deniz Gezmiş olduğunu söyledi. Bu ifadeyle Deniz tutuklandı ve yeniden cezaevine yollandı. İbrahim Ural ise 10 ay sonra terfiyen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanacak, 12 Eylül'ün ardından da Halkçı Parti'den milletvekili olarak meclise girecekti. 1968 Ağustos'unu Sultanahmet cezaevinde geçirdi Deniz. Çoğu yaşıtı olan mahkumlarla hatıra fotoğrafları çektirdi, salıverileceği günü bekledi. Artık ömrü cezaevi ile eylem arasında geçecekti. 21 Eylül 1968'de tahliye oldu. 3 hafta sonra en yakın dostu, yoldaşı Cihan Alptekin'le birlikte Devrimci Öğrenci Birliği'ni kurdu. 30 Ekim'de çeşitli üniversitelerin talebe birlikleri, DÖP ve TMGT, Tam Bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşünü başlattı. Samsun'dan Ankara'ya yürüyerek 10 Kasım'da Anıtkabir'e çelik koyacaklardı. Polis daha 14. kilometrede müdahale etti ve yürüyüşün başını çekenleri gözaltına aldı. Tabii ki aralarında yine Deniz Gezmiş vardı. Mahkemede serbest kalınca yürüyüşe devam ettiler. Devrim Başbakanı Demirel tarihe geçecek, "Yollar yürümekle eskimez, takati olan yürür" cümlesini o zaman söyledi. Ancak yolda yürüyüşçüler arasında anlaşmazlıklar baş gösterdi. O yüzden yürüyüş tamamlanamadan bitti. CHP halkı tedirgin edecek, demokrasi düşmanlarına fırsat verecek eylemlerde "biz yokuz" diyen bir tebliğ ile yürüyüşten çekilmişti. "Biz askeri müdahaleden endişeli bir askeri müdahaleden endişelilerdi. Onların hedefi AP hükümetiydi. Denizler ise daha büyük bir rakiple Amerika emperyalizmi ile mücadeledeydi. Bu mücadele partilerden bağımsız sürdürülecekti." Deniz Gezmiş'in ölene dek dilinden düşürmeyeceği sözcüktü bu. Bağımsızlık. 10 Kasım günü birkaç arkadaşıyla beraber Anıtkabir'e gittiler. Şeref defterini onlar adına hukuk fakültesinden arkadaşı Cevat Ercişli yazdı. "Milli kurtuluş yolunda Amerikan emperyalizmine karşı gerçekten izindeyiz. Milli kurtuluş mücadelesi yok edilemez. Ama yok etmek için bütün Türk milletini yok etmek gerekir. Tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşçüleri adına Cevat Ercişli." 36. Deniz Gezmiş. Gençlik ve anti-emperyalist kavga. Çağımız devrimcilerin Amerikan emperyalizmini adım adım kovaladığı çağdır. Çağımız gençliğin Çekoslovakya'da ve diğer revizyonist ülkelerde karşı devrimci olduğu çağdır. Çağımız biz yaştakilerin Vietnam'da, Dominik'te, Meksika'da Amerikan emperyalizmine karşı dövüşerek öldüğü bir çağdır. Az gelişmiş dünya halkları emperyalizme karşı bir savaş verirken gençlik bunun dışında kalamaz. Biz daima ezilenden yana çıkmak zorundayız. Eğer bizim kavgamız anti-emperyalist kavganın paralelinde yürümezse ayaklarımız havada kalır. Yalnız gençlik bu paralelde savaşırken politik partilerden bağımsız olmak zorundadır. Geçmişteki örnekler bağımlılığın zararlarını göstermiştir. Bu hataları bir kere daha tekrar etmenin hiçbir anlamı yoktur. Gençlik yalnız devrime karşı sorumludur. Politik partilere değil. Zaman olur ki bütün politik partiler karşı devrimci olabilirler. Bugün Türkiye'de olduğu gibi. Bu nedenlerden ötürü gençliğin görevi anti-emperyalist kavgaya katılmak fakat bağımsız olmaktır. Bugün bu zorlu kavgada tek umut olması gereken devrimci gençlik bölünmüştür. Bunda şüphesiz ki oportunist kişilerin rolü büyüktür. Dürüst, yiğit, devrimci kardeşlerimizden bir kısmı sekterlikleri yüzünden oportunistlerin etki alanına girmiştir. Bu giriş onları giderek karşı devrimcilerin safına düşürmüştür. O kadar ki Amerikan erlerini denize atmak isteyenlere engel olmak için barikat kurmaya kadar götürmüştür. Bu gidiş onları aktif direnmenin başladığı yerde pasif direnmeye itmiştir. Cağaloğlu'nda görüldüğü gibi bu oportunist kişiler hiçbir şey yapamadıkları zaman faşizm gelir fobisini ortaya atarak devrimci gençliği eylemden çekmeyi denemişlerdir. Bu fobi kısmen başarı sağlamış ve devrimci eyleme büyük darbe vurmuştur. Bu iddiayı dikkatle incelemek gerekir. Sosyalist örgütün %3 oy aldığı bir ortamda faşizme gitmek için hiçbir sebep bulunmazken bunu söyleyenler Hürriyet Meydanı'nda ve Kızılay'da hiçbir şey halledilmez diyenlerle aynı düşünceye sahiptirler. Fakat bütün bunları olağan karşılamak gerekir. Çünkü küçük burjuva sosyalistlerinden daha fazlası beklenemez. Onlar elbette ki rahat mücadeleyi tercih edeceklerdir. Bizim bu gibilere söyleyeceğimiz tek şey şudur. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Devrimci gençlik, Amerikan emperyalizmine ve oportunizmine karşı duran gençliktir. Onun görevi, sayısının azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan Amerikan emperyalizmini karşı sonuna kadar dövüşmektir. O, en iyi biçimde karar veren ve uygulayandır. O, boş gecelerini değil, boylu boyunca ömrünü bu kavgaya verendir. Yaşasın tüm bağımsızlık savaşı veren dünya halkları. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Türk Solu Dergisi, 19 Kasım 1968. 37 Can Dündar. Bu cümleler, çizgisi olgunlaşan bir devrimcinin ve yol ayrımına gelen bir hareketin cümleleriydi. Şimdi sokaktan çekilelim diyenler, partinin sözünü dinleyelim diyenler, cuntalarla birlikte hareket edelim diyenler ayrışırken, Deniz, evinde ağlayanların gözyaşlarına dönüp bakmadan kampüsleri aşacak, daha da hızlanarak sokaklara, meydanlara giderek dağlara taşacaktı. Samson yürüyüşü nedeniyle yargılandığı davadan çıkar çıkmaz yeni Amerikan Büyükelçisini karşılamaya koştu. Tabii kendi usulünce. Yankee, go home sloganıyla. Robert Comer, Vietnam'da görev yapmış eski bir CIA görevlisiydi. Ankara'ya tayin edilmesi gençleri öfkelendirmişti. Türkiye'ye geleceği gün hem Yeşilköy'de hem Esenboğa'da hazırlık yapmışlardı. İndi anonsunu duyar duymaz demir parmaklıkları aşıp piste girdiler. Uçağa doğru slogan, taş, yumurta, domates attılar. Bunlar Comer'a ulaşmadı. Ama polis onlara çabuk ulaştı, çatıştılar. Gözaltı listesinde Deniz Gezmiş adı yine en baştaydı. Yolda bir hayli hırpalanarak Beşiktaş polis karakoluna götürüldüler. Ancak orada beklenmedik bir şey oldu. Amerikalıya ülkemizi savunmak için saldırdık deyince bir komiser pastırma ekmek ikram etti. Açlıklarını öyle giderdiler. Deniz yine tutuklandı. Artık Sultanahmet'i en sık ziyaret eden tutuklu haline gelmişti. 3 ay dışarıdaysa 2 ay içerideydi. Cezaevi ikinci evi olmuştu. Orada sadece siyasi tutuklularla değil, Dündar Kılıç gibi dönemin ünlü kabadayılarıyla, adi suçlularla da birlikte oluyor, toplumun değişik kesimlerinden insanlarla tanışıp dertleşiyordu. 38. Hamdi Gezmiş. Abim, hapishanedeyken daha güvende olduğunu hissediyorduk. Çoğunlukla görüşlere ben gidiyordum. Babam görevli olduğu için hafta içi gelemiyordu. Bana para veriyordu. Ben o parayla meyve ya da ihtiyaçları neyse alıp götürüyordum. Bir miktarda para bırakıyordum. Gönderdiği çamaşırları eve getiriyordum. Koşullar henüz çok katı değildi. Anne, baba, kardeşler ve izin alırsa diğer yakınlar da ziyaret edebiliyordu. Kabaca bir üst baş araması yapılıyor, kapıda kuyruk oluyor, görüşmeciler sırayla grup grup alınıyordu. Anons edilen tutuklu tel örgüyle ayrılmış geniş bir odaya alınıyor, orada ziyaretçisiyle gürültülü bir ortamda bağırarak konuşabiliyordu. Tabii bu koşullarda abimle çok kısa sohbet edebiliyorduk. Derya apartmanında olduğumuz dönemde bir gün baktık, Deniz abim yanında bir sürü sivil polisle geldi eve. Meğer mahkemeden arama kararı almışlar. Evi arayacağız dediler. Hemen kitaplara yöneldiler. Küçük bir kütüphanemiz vardı. Hem edebiyat eserleri hem de sol klasikler bulunurdu. Kitapları tek tek elden geçirdiler. Hangisi yasaklı, hangisi değil, onu saptamaya çalıştılar. İçlerinden biri benim yanıma geldi. "Abin seni de zehirliyor mu bu kızıl kitaplarla?" diye sordu. "Sana ne?" dedim. Daha liseyi yeni bitirmiştim. "Zehirse evet, benim de kanımda dolaşmaya başlamış." 39. Can Dündar. 17 Aralık'ta Kumur davasının duruşmasına çıktı Deniz. Savunmasını yaptı. Hakim son sözünü sordu. Kahrolsun Amerika dedi. Tahliyesine dedi hakim. Bu idealist gençlerin Vietnam kasabı diye nam salmış bir elçiyi protesto etmelerine hak vermiş, cezaevi alıp okuldan kovulmalarını istememişti. Ancak çok değil 10 gün sonra yeniden başı derde girdi. Bu kez hadisenin konusu Oya Sencer'in Baydar teziydi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde asistandı Sencer. Doktora tez konusu olarak Türkiye'de işçi sınıfının doğuşu ve yapısı başlığını seçmişti. Profesörler Kurulu tezini kabul etmeyince Sencer de asistanlıktan istifa kararı aldı. Gözyaşları içinde yaptığı veda konuşmasında öğrencilere "Mücadeleden vazgeçmeyiz, dışarıda daha güçlü karşılarına çıkacağız" dedi. Bunun üzerine öğrenciler derslere girmeme kararı aldı. Rektörlük yine işgal edildi. Deniz bir grup arkadaşıyla yönetim kurulunun toplantısını bastı. Dekan derhal istifa etsin, yoksa burayı terk etmeyiz dedi. Rektör ve dekanlar binayı terk etti. Ama bu kez hazırlıklılardı. Üniversiteyi süresiz olarak kapattılar. Deniz bütün öğrencileri ertesi sabah Atatürk heykeli önünde protesto mitingine çağırdı. 27 Aralık sabahı öğrencilerin omzunda konuşma yaparken üniversiteye 1960'tan beri ilk kez polisin girdiğini ve kendisini tutuklamaya geldiğini gördü ama ellerinden kurtulmayı başardı. Polis her yerde onu ararken o İzmir'de bir arkadaşının evindeydi. Bir hafta sonra tutuklu arkadaşı Celal Doğan'ın İstanbul'daki evinde baskın sonucu yakalandı. Yakalandıktan bir saat sonra 1. şubeye götürülmüş, ifade vermeyeceğini söylemiş, Sultanahmet cezaevine konmuştu bile. Daha sonra elleri kelepçeli halde getirildiği mahkemede yine esprisini patlatacak, adliyedeki bu hızlı çalışmanın memleket kalkınması için de geçerli olmasını dilerim diyecekti. Artık iktidar gözünde bir kararıyla üniversiteyi ayağa kaldırabilen, kızdı mı rektörlüğü basabilen, sık sık hapse girse de hemen çıkabilen, rejim için tehlike arz eden bir örgüt liderine dönüşmüştü. Kurucusu olduğu DÖP, kararlı ve ses getiren eylemleriyle günden güne büyüyordu. Deniz Gezmiş ismi, resmi, gün aşırı gazetelerdeydi. Polis onu biliyor, tanıyor, buluyordu. Takvimlerin 1969'a dönmesiyle birlikte işlerin rengi de değişmeye başladı. 68 baharı kışa dönmek üzereydi. 13 Mart 1969 günü İçişleri Bakanı Faruk Sükan mecliste bir konuşma yaptı ve aşırı solun anarşist faaliyetlerinden yakındı. Sonra da devlet nizamını yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 48 kişiyi kürsüden ismen sayarak tescil ettirdi. Ali Özgentürk, Celal Doğan, Cavit Kavak, Ertuğrul Günay, Cihan Alptekin, Harun Karadeniz gibi isimlerin yer aldığı bu listede elbette Deniz Gezmiş de vardı. Haklarında mahkeme kararı olmadan bizzat bakan tarafından suçlu yerine konulmuşlardı. 12 Mart'a yaklaşıldıkça hükümet de, polis de, üniversite de, yargı da sertleşecekti. Bu farkı yılın hemen başında hissettiler. Deniz içeri girdikten bir ay sonra Emektar Sultanahmet'ten yeni yapılan Bayrampaşa cezaevine taşındı. Bayrampaşa'nın ilk tutsakları oldular. Burası şehre daha uzaktı. Duvarları daha yüksekti, görüş daha zordu. Cemil Gezmiş küçük oğlu Hamdi ile birlikte Deniz'i görmeye gittiğinde Sultanahmet'in o kalabalık, gürültülü görüş salonları yerine tek kişilik müstakil bir kabin buldu. Artık birbirlerinin yüzünü aralarındaki sağlam camın ardından görebiliyorlar, seslerini bir hoparlör aracılığıyla duyabiliyorlardı. Deniz, "Burası Sing Sing'e benziyor," dedi onlara. Donanmasını denize döktükleri Amerika'dan kopyalanmış bir cezaevinde yatıyordu şimdi.